Ayrım 4.
Haberi duyup da sokağa dökülmüş heyecanlı Türklerin söylediği bir marş yavaş yavaş sessizliği dağıtmaya başladı. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Heyecanla otelin holine çıkıp camdan caddeye baktılar. Yüzlerce Türk ellerinde bayraklar ve tutuşturulmuş bükülü kağıtlar Pera Palas'ın önünden geçerek tepe başındaki İngiliz elçiliğine doğru yürüyordu. Kader böyleymiş ey Şanlı Paşa, yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. İşgal kuvvetlerinin devriye kolları kalabalığı susturmak ve dağıtmak için harekete geçti. Türklerin birdenbire neden coştuklarını öğrenince hepsinin neşesi kaçacaktı. Bu güzel şehirde görev yapmak keyifli bir tatil olmaktan çıkıyordu galiba. Akşam gazetesine telefon ederek haberi öğrenen Ekrem Bey yüzbaşı Seyfi'ye yarın diye fısıldadı. Lloyd George'un yüzünü görmek isterdim. Haber Londra'ya sabah ulaştı ve Lloyd George öfkeden deliye döndü. Bu talihsiz anda ziyaretine gelen eski gazeteci ve konsolos şimdi İonya Bankası'nın başkanı Yunan asıllı Sir John Stavridis'e ağzına geleni söyledi. Artık bir Yunanlının fotoğrafını bile görmek istemiyorum diye bağırıyordu. Temsilcileriniz bana zafer için güvence vermişti. Kendi askeri danışmanlarıma değil sizin hayalci subaylarınıza inandım. Ama az önce öğrendim ki o kadar güvendiğim Yunan ordusu 3 ay içinde ikinci kez yenilmiş. Bu başarısızlığın beni nasıl bir çıkmaza soktuğunu anlayabilirsiniz. Hakimiyetimiz altında her ülkedekinden çok Müslüman var. Bir Türk zaferi hepsinde bağımsızlık hevesi uyandırabilir. Dağılmamak için Mustafa Kemal'i mutlaka ezmek zorundayız. Bunun için Yunan ordusuna güveniyordum. Hükümetim o orduyu donatmış, ayrıca da 16 milyon sterlin yardım yapmıştı. Yunan burjuvazisini İngiliz burjuvazisine bağlayan zarif köprülerden biri olan Sir John Stavridis'in yenilgiden haberi yoktu. Donup kaldı. Yenilgiye ordu komutanı General Papoulas da inanmakta zorluk çekiyordu. Üçüncü Yunan kol ordusunun karargah olarak kullandığı Bursa Anadolu Oteli'ndeki ordu kurmay kurulu ile yaptığı toplantının sonunda Türkleri ezebilmek için daha fazla güçlenmelerine fırsat vermeden takviye alıp hemen ve yeniden taarruza geçmek gerektiğine karar verdi. Kurmaylarını düzensiz çekilişin yarattığı karmaşık sorunlarla baş başa bırakarak hükümete yollayacağı raporu yazmak için odasına kapandı. Yunan ordusu yakarak yıkarak geri çekilmekteydi. Dipnot, çekilirken 1194 sivili öldürdüler. Metristepe apaydınlıktı. Sabahleyin şehitlerini toprağa veren 4. Tümen gece de zaferi kutlamak için toplanmıştı. Flamalar öbek öbek yanan büyük ateşlerin oynak ışığında çırpınıyor, pilav ve fasulye kazanları kaynıyordu. Yoksul tümen çember halinde dizilmişti. Erlerin üstünde mintanlar, yelekler, biri ötekine benzemeyen askeri ceketler, altlarında ise rengarenk şalvarlar, poturlar vardı. Pek çoğunun çorabı, matarası, kütüklüğü, süngüsü, hatta çarığı yoktu. Subayların da bir bölümü çarıklıydı, bazılarının üniforması çadır bezindendi. Ama erler de subaylar da bütün donanımları tamammış gibi vakar içinde tümen komutanının konuşmasını beklemekteydiler. Yarbay Nazım Bey kısa bir konuşma yaparak cephe komutanının gösterdiği olağanüstü kahramanlık sebebiyle tümene takdirname yolladığını bildirdi. Subay ve erlere teşekkür etti ve şenliği başlattı. Davul ve zurna sesleri yükseldi, 2 gün önce cehennemi andıran Metristepe bütün Anadolu gibi bayram yerine döndü. Zafer haberi İstanbul'a gökten bir müjde gibi inmiş, gazetelerin ilk sayfaları büyük resimler ve zafer edebiyatıyla kaplanıp bezenmişti. Laternalar ve Zito Zito Venizelos şarkıları susmuştu. Beyoğlu Caddesi'ndeki bazı Türk mağazaları vitrinlerini Mustafa Kemal ve İsmet Paşaların resimleriyle süslediler. İstanbul yeniden Türkleşti. Milletvekilleri ertesi gün meclisin önünde toplanan Ankaralıların alkışları arasında meclise girdiler. Milli Savunma Bakanlığı'nın 1921 bütçesinin görüşülmesi, zafer neşesi içinde fazla uzun sürmedi ve yaklaşık 45 milyon lira olarak kabul edildi. Verilen kısa bir aradan sonra başkan vekili Doktor Adnan Adıvar, Bursa'nın düştüğü günden beri siyah bir örtüyle kaplı başkanlık kürsüsüne yerini aldı, zile vurdu. Celse açılmıştır, söz Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa Hazretlerinindir. Uğultu kesildi. Fevzi Paşa ön sıraya sıkışmış bakanlığın arasından kalkıp 2. İnönü Savaşı hakkında bilgi vermek üzere konuşma kürsüsüne geldi. İsmet Paşa cephede olduğu için Genelkurmay Başkanlığı'na da vekalet ediyordu. Ankara'ya geldiğinden beri Mustafa Kemal Paşa'ya büyük bağlılık göstermekteydi. Bu yüzden adı muhalifler arasında Kuzu Paşa'ya çıkmıştı. Ama hiçbir siyasi grup ya da akım bu Kuzu Paşa'yı kendi yanına çekmeyi başaramıyordu. Fevzi Paşa sık sık alkışlarla kesilen uzun konuşmasını şöyle bitirecekti. Yunan ordusu başkomutanı Papulas İzmir'den Bursa'ya geldi. Sevr anlaşmasını Türklere zorla kabul ettirmek amacıyla. Alayları da birbiri ardından taarruza kaldırdı. Kesin savaş İnönü mevzilerinde oldu. Yunanlar başkomutanlarının gözü önünde fedakarlıklarını ispat ettiler. Çarpışmalar 7 gün 7 gece devam etti. Fakat bütün gayretleri Yılmaz Türk safları önünde tamamıyla kırılmıştır. Düşman çekiliyor ve kahraman süvarilerimiz düşmanı takip ediyor. Dipnot, General Trikoupis, 2. İnönü Savaşı'nı en kanlı savaşlardan biri diye tanımlıyor. General Trikoupis'in anıları sayfa 67. İnönü ile Eskişehir arasındaki Çukurhisar köyünde küçük bir evin odasında İsmet Paşa da bu saatte kurmaylarıyla toplantı halindeydi. İlk raporlara göre Yunan ordusu ciddi kayıp vermiş ve çok ganimet bırakmıştı. Mezit Vadisi İnegöl yoluyla parça parça Bursa'ya çekilmeye çalışan Yunan birlikleri, özengisi ipten, kılıcı tahtadan ama gözü kara Türk süvarilerinin takibi altındaydılar. 1. İnönü Savaşı sonunda düşmanı takip edemeyen ordu şimdi o çaresizliğin acısını çıkarıyor, süvariler yakaladıklarını tepeliyorlardı. Hiç yoktan yola çıkarak bu noktaya gelmişlerdi. Bunun tadını çıkarırken binbaşı Cemil Taner ama haberleşme çok aksadı diyerek keyif kaçırdı. Acele olarak telsize ihtiyacımız var efendim. İsmet Paşa acıyla güldü. Acele ihtiyacımız olmayan ne var ki Cemil Bey? Bütün telsiz cihazlarının İngilizlerin sıkı denetimi altında bulunan İstanbul'daki Selimiye kışlasına toplandığını bilmekteydi. Hiç ümidi olmadığı halde binbaşı Cemil'in ısrarı üzerine İstanbul'daki Muharip adlı gizli örgüte telsiz cihazlarına da ihtiyaç duyulduğunun bildirilmesine razı oldu. Bu sırada İstanbul'da İklim gazetesindeki odasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu baş makalesini yazmaktaydı. Bir yükselişin başlangıcındayız. Bir yücelme, bir yeniden doğuş, bir şafak. İsmet Paşa adındaki bir serdarın kılıcı tarihi ikiye böldü. 4-5 günden beri bütün Doğu alemi ve bütün Asya için yeni bir devir açılmıştır. İdare memuru Mahmut odaya daldı. Yakup Kadri Bey. Evet, Kızılay 2. Başkanı Hamit Hasancan'dan bir duyuru geldi efendim. Dikkati dağıldığı için canı sıkılan Yakup Kadri söylendi. İyi, gerekeni yapınız. İstanbulluları Anadolu mücahitlerine para yardımı yapmaya çağırıyor. Yakup Kadri toparlandı. Yok canım, bağışların Kızılay'a ya da gazetelere verilmesini istiyor. Gözleri büyüdü. Oo, işgal kuvvetlerine bir çeşit meydan okuma bu. Öyleyse duyuruyu 1. sayfada yayımlayalım. İstanbul'da doğru dürüst çalışan tek kurum Kızılay. Kaleme yeni bir şevkle sarıldı. Geçen gün şehrimize çıkan Rumca gazetelerden biri Eskişehir önündeki bu kan deryasında Doğu meselesi denilen ayıp artık tamamıyla boğulacaktır diyordu. Bu gazete ne doğru söylemiş? Evet dediği çıktı. Eskişehir önündeki kan deryasında Doğu meselesi denilen ayıp tamamıyla boğuldu. Bu kutsal kıta yüzyıllarca süren bir uykudan sonra ta göbeğinden sarsılıyor. Bütün mazlum milletler demirden ve çelikten zincirlerini kırıyor ve karanlık zindanlarından dışarıya boşanıyor. Yakup Kadri yazısını bitirirken Londra'da Hindistan İşleri Bakanı Mr. Montagu yardımcılarını toplantıya çağırdı. Çünkü son Yunan taarruzu İngiliz sömürgesi Hindistan'da öfkeyi doruğa çıkarmış, Türk zaferi yeni kıpırdanmalara yol açmıştı. 1920 yılının son haftası içinde Nagpur'da toplanan Hindistan Ulusal Kongresi'nde Gandhi'nin sömürgeci İngilizlerle her türlü işbirliğinden kaçınma önerisi görüşülmüş ve kabul edilmişti. Gandhi'nin boykot önerisinin gerekçeleri arasında İngilizlerin Türkiye'ye adaletsiz davranması da yer almaktaydı. Sevr Anlaşması'nın başyazarı olan Lloyd George hükümetiyle işbirliğine devam etmek, Hindistanlılar için haksız ve ahlaksızca bir davranıştır. Ne pahasına olursa olsun bu şeytandan uzak durmalıyız. Ayrıca 70 milyon Hindistan Müslümanının lideri ve ileride Pakistan devletini kuracak olan Muhammed Ali Cinnah da boykotu desteklediğini açıklayarak İngilizlerin durumunu daha da zorlaştırmıştı. Uzun süren toplantı sonunda Sevr Anlaşması'nın Türkler lehine yumuşatılması için Dışişleri Bakanlığı'na bir muhtıra verilmesini kararlaştırdılar. Hindistan, İngiltere'nin yumuşak karnıydı. İstanbul'da 2 saat önce akşam olmuştu. İngiliz Yüksek Komiseri Sir Harold Rumbold, tepe başındaki elçilik binasının 2. katındaki şık döşenmiş odasında Bekir Sami Bey yurt dışında olduğu için Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na vekalet eden Ahmet Muhtar Mollaoğlu'nu yolladığı sert notayı okumaktaydı. Barış ümidi vererek Londra'da görüşmeye çağırdığınız halde Konstantin'e de hücum emri verdiniz ve bizi en yalancı vaatlerle uyutmaya çalıştınız. Türk milleti ve kalben kendisiyle birlikte olan bütün Müslümanlar Londra hükümetinin bu hareketini asla unutmayacaklar. İngiltere hükümetinin ücretli köleleri olan Yunanlılar aracılığıyla yaptırdığı kıyım ve yıkımı her zaman hatırlayacaklardır. Siz kadınlarımızı, çocuklarımızı önce Venizel olsun, şimdi Konstantin'in sürülerini öldürterek bize Batı emperyalizminin boyunduruğunu kabul ettirmeyi başaramayacaksınız ve selam. Rumbold geçerli yazışma üslubuna tümden aykırı olan notanın yarattığı diplomatik dehşet içindeyken, deneyli baş tercüman ve siyasi danışman Andrew Ryan sessizce içeri girdi. "Efendim, lütfen dışarı bakar mısınız?" Elçiliğin pencerelerinden saray burnundan Eyüp'e kadar asıl İstanbul görünüyordu. Her gün bu saatlerde karanlığa gömülmeye başlayan bezgin şehir bugün ışıl ışıldı. Bütün minareler kandillerle donanmıştı. İşgal altındaki İstanbul sessiz ama çok çarpıcı bir biçimde zaferi kutlamaktaydı. Sir Rumble sevinçten titreyen binlerce kandile bakarak içini çekti. Türkler toprakları üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'nun saygınlığına ve savaş sonrası siyasetine Yunanlıları yine yenerek bir darbe daha indirmişlerdi. İngiltere durumu düzeltecek bir hamle daha yapmak zorundaydı. Ertesi sabah savaşın güneydeki ikinci bölümü başladı. Güneydeki savaşı Refet Bele Paşa yönetecekti. Birinci Yunan kol ordusunu iki hafta önce ele geçirdiği Dumlupınar mevziinden geri atmak gerekiyordu. Doğuya karşı savunulması kolay bir doğal mevzi olan Dumlupınar'ın Yunanların elinde kalması Türkler açısından çok sakıncalıydı. Birinci Yunan kol ordusu komutanı General Kondulis de bir kazaya uğramadan hızla Dumlupınar'a çekilerek bu doğal mevziyi elde tutmak istiyordu. Bu amaçla Afyon'un doğusuna kadar ilerlemiş olan 2. Yunan tümenine geri çekilmesi için emir verdi. Çekilme başlayınca Afyon'un doğusunda tetikte bekleyen Albay Fahrettin Altay'ın 2 tümenli kol ordusu 7-8 Nisan akşamı kolayca Afyon'a girdi. Batı cephesinden hızla güneye kaydırılan 3 tümen Dumlupınar'ın 12 kilometre kuzeyindeki Altıntaş'ta toplanmış, 2 süvari tümeni de İnönü'den Kütahya'ya ulaşmıştı. Refet Paşa bu durumdan yararlanarak 1. Yunan kol ordusunu ertesi sabah bir meydan savaşına zorlamaya karar verdi. O akşam Yunan kralı sarayın Alman zevkiyle döşenmiş çalışma odasında yenilginin daha da çökerttiği yaşlı başbakanı kabul etti. Kalogeropoulos, General Papoulos'un 52 bin yeni asker ve en geç 2 hafta içinde yeniden taarruza geçmek için izin istediğini bildirerek söze başladı. Ve İnönü'de 3. Kol Ordu'nun uğradığı kaybı açıkladı. İlk saptamalara göre 5 bin subay ve er, bir hayli de ganimet. Ordumuz güneyde de geri çekiliyor efendim. Kral sarsıldığını belli etmemeye çalışarak sordu. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. Sizce nerede yanlış yaptık? Başbakan üzüntüyle Ankara'nın yeni ordusunu 2 ay içinde bu kadar güçlendirebileceğini tahmin edemedik dedi. Başını kaldırdı. Bu yenilginin sorumluluğunu taşıyan hükümetim yerini daha enerjik bir hükümete bırakmak istiyor efendim. Hükümet daha 2 ay önce kurulmuştu. Kral uzun bir sessizlikten sonra kimi tavsiye edersiniz diye sordu. Dimitrios Gunaris'i, hırslı, zafere susamış ve size çok bağlı biridir. Sabah İstanbullular Kızılay'ın çağrısına uyarak para yardımı yapmak üzere gazetelerde sıraya girdi. İleri gazetesinin dar idarehanesine sığmayanların büyük kısmı dışarıda kalmıştı. Kaldırımın sonunda bir işgal devriyesi göründü, düzenli adımlarla yaklaşmaya başladı. İşgal askerlerine her zaman kenara çekilerek yol veren İstanbullular bu sefer kıllarını bile kıpırdatmadılar. Devriye kolu kalabalığın arasından geçmeyi göze alamadı, yola inerek geçip gitti. İçeride daha Afyon'u patlamamış olan huysuz idare memuru bir deftere söylene söylene bağış yapanın adını ve bağış miktarını yazıyordu. Kahveci Ali 100 kuruş, Eskici Yusuf 50 kuruş, Hallaç Asım 75 kuruş, Bakkal Ahmet 100 kuruş, Terlikçi Adem 200 kuruş. Sırada küçük cılız bir oğlan vardı. Bir önceki bağışçının çocuğu sanan memur öfkeyle yürüyüp yol vermesi için işaret etti. Ama çocuk yürümedi. Büyük bir ciddiyetle bütün servetini çıplak masanın üzerine bıraktı. Hasan 5 kuruş. Suratsız idare memurunun birdenbire gözleri doldu. Ağladığını göstermemek için yüzünü kocaman mendilin arkasına saklayarak gürültüyle burnunu sildi. Gunaris, Venizelos'un partisini hezimete uğratarak çoğunluğu kazanan Halkçı Parti'nin lideriydi. Son hükümette savaş bakanı olarak bulunmuş, Londra konferansına da katılmıştı. Kraldan hükümet kurma teklifini alır almaz 1920 yılının sonunda emekliliğini isteyerek ordudan ayrılan tecrübeli general Metaxas'la temas aradı. Maliye Bakanlığı'na getirilecek olan Proto Papadakis'in evinde buluştular. Gunaris hemen konuya girdi ve Metaxas'tan başkomutanlığı üzerine almasını istedi. Silahlı politikası yüzünden Venizelos'la da anlaşmazlığa düşmüş ve bu yüzden sürgüne bile gönderilmiş olan Metaxas, Yunan ordusunun başarı kazanacağına inanmayan belki de tek Yunanlıydı. Teklifi ağır başlılıkla reddetti. Başarısızlık olasılığını halktan gizleyerek başkomutanlığı kabul edersem onlara benim hiç de inanmadığım bir ümit vermiş olurum. Halkı aldatamam. Proto Papadakis %60 başarı olasılığı da yok mu diye sordu. Olsa başkomutanlığı kabul ederdim. Hiç olmasa ne kurtarabilirseniz onu kurtarmayı kabul edin. Metaxas parladı. Siz benden zafer değil başkalarının sorumluluğunu örtbas etmem için kendimi feda etmemi istiyorsunuz. Bunu yapamam. Toplantı gece yarısı bir sonuç vermeden dağıldı. Refet Paşa sabah erkenden birliklerini harekete geçirmişti. İki süvari tümenini Dumlupınar mevziinin dolayısıyla 1. Yunan kol ordusunun arkasına düşmeleri için Murat Dağı geçitlerinden Banaz'a inmek üzere yola çıkardı. Bir piyade tümeni Dumlupınar mevziinin sol kanadını tutan düşman alayına, bir başka piyade tümeni ise Yunan çekilişini korumakla görevli alaya hücum edecekti. 5. Kafkas tümeni yedekte bekliyordu. Takviye olarak yollanan iki tümen de yoldaydı. Fahrettin Altay'ın kol ordusu da Afyon'dan batıya doğru ilerlemeye başladı. 1. Yunan kol ordusu kıskaca girmek üzereydi. Çevirme hareketinin geliştiği saatlerde Ankara Öğretmen Okulu'nun konferans salonu kadınlarla dolmaktaydı. Önde sıkma başlı, uzun mantolu, iskarpinli İstanbullular, onların arkasına rengarenk çarşaflı, potinli, mes lastik giymiş, yüzleri açık Ankaralılar oturuyordu. En arkada ise köylü kadınlar. Ankaralı hanımlar ilk defa böyle bir toplantıya katıldıkları için çok tedirgindiler. Ama Halide Edip'e duydukları merak çekingenliklerini bastırmıştı. Gözleri kapıda hala Halide Edip'i bekliyordu. O ise sahnedeki masada yer alan Kızılay Kadınlar Kolu'nun başkanı Zehra Müfit Hanım ile belediye başkanı Kütükçüzade Ali Bey'in eşi Cazibe Hanım'ın arasında oturuyordu. Başkan Zehra Müfit Hanım toplantıyı kısa bir konuşmayla açarak sözü Halide Edip'e bıraktı. Halide Edip kimseyi umursamadan erkeklerle çekişen, tartışan, yarış eden bu ufak tefek, iri gözlü, beyaz tenli genç kadın da ana... Halide Edip hanımefendiler dedi. Sesinde hafif bir heyecan titriyordu. Çok tutumlu olduklarını duyduğu Ankaralı hanımları yardıma çağıracaktı. Tarih Türk'ü ateşle imtihan ediyor. Bu imtihandan yalnız erkeklerimizin cesaretiyle başarılı çıkamayız. Artık biz kadınlar da bu ateşe yüzümüzü çevirmek, ellerimizi uzatmak zorundayız. Ordumuzun hepimize ihtiyacı var. Kadınların büyük bir dikkatle dinlediğini fark edince heyecanı azaldı, daha sakin bir sesle devam etti. Bir hafta önce Eskişehir'deydim. Gördüklerimden birini sizlere de anlatmak istiyorum. Uçakların gövdesi ve kanatları özel bir keten kumaşla kaplanırmış. Bulunamadığı için bizimkiler kaput beziyle kaplıyorlar. Özel yapıştırıcısı olmadığı için kaput bezini uçakların gövdelerine, kanatlarına nal mıhı ya da zankla tutturuyorlar. Bezin gerginliği ve kayganlığı emayit denilen özel bir sıvı ile sağlanırmış. Getirtemedikleri için beze kaynatılmış patates kabuğu ve paça suyuna totkal, kola karıştırarak yaptıkları bir peltiyi sürüyorlar. Sonra da gözlerini bile kırpmadan bu uçaklara binip uçuyorlar. Kardeşlerim, sizleri milletinin şerefini ve namusunu canından aziz bilen bu genç ve yoksul orduyu yardıma çağırıyorum. Kısa bir sessizlikten sonra kadınlar ağır ağır ayağa kalkmaya başladılar ve hiç konuşmadan ilerlediler, masanın önünde sıraya girdiler. Masanın üstü parayla dolmaya başladı. Yanında para olmayanlar yüzüklerini, bileziklerini bırakıyordu. Gözleri görmeyen beyaz başörtülü yaşlı bir kadın çevresinden yardım istedi. ''Bana ne olur Halide Hanım'ı bulun.'' Halide Edip bu yakaran sesi duymuştu, yaklaştı. ''Benim buradayım.'' dedi. Kadın eliyle okşayarak Halide Edip'in yüzünü içine sindirdi. ''Çamaşırcılık yaparak geçiniyorum kızım. Bunu zor günüm için saklamıştım. Ama sözlerinden anladım ki ordumuz benden daha zordaymış.'' Göğsüne bastırdı, sol elini açtı, uzattı, yüzü gururla aydınlandı. Al bunu. Derisi çatlamış avucunda 1 lira vardı. Halide Edip gözlerinden yaş fışkırarak kadına sarıldı. Ah anam dedi iç titreyerek. Bir kere daha iman ettim, kurtulacağız. Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Montagu'nun muhtırasını küçümseyici bir gülüşle karşıladı. Gereksiz bir telaştı bu. Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri dikkate alarak yeni bir politika geliştirmişti bile. İngiltere'nin Türk-Yunan Savaşı'nda tarafsız kalacağı ilan edilerek, kamuoyunun Anadolu'daki savaşı bir Türk-Yunan Savaşı olarak görmesi sağlanacaktı. Böylece İngiltere, Yunan yenilgilerinden dolayı yara almayacak, Hindistan Müslümanlarının hedefi olmaktan çıkacak, olaya bir hakem gibi yaklaşıyor görünecekti. Bu konum İngiltere'yi daha da etkili yapardı. Curzon Bakanlık Müsteşarı William Tyrrell'a ''Bu tavır Fransızları ve İtalyanları da memnun edecektir sanıyorum.'' dedi. Ama Sèvres Anlaşması'nın esasları 20 yıldan önce değiştirilemez. Sèvres'in mimarı Mr. Lloyd George ise onun ilham perisi de benim. Bu muhtırayı reddedeceğiz. Bu açıklama Bakanlık Müsteşarı'nı memnun etti. Sèvres Anlaşması'nın kabulüyle Doğu sorunu çözülmüşken Mustafa Kemal Hareketi bu büyük projeyi baltalamıştı. Bu yüzden birçok dışişleri mensubu gibi o da Ankara'yı affetmiyordu. Yüzünü buruşturarak Ankara temsilcisi Bekir Sami İtalyanlarla da gizli görüşmeler yapmış dedi. Curzon bel kemiğindeki arızadan dolayı giydiği çelik korse içinde neşeyle doğruldu. Oo, demek onları da yanaştı. Ben dik kafalı bir milliyetçi bekliyordum. Uysal bir Ankara kedisi çıktı. Güldü. Mustafa Kemal de verdiğimizde yetinmeyi öğrenecektir. Ankara'da vakit geçirecek bir iki kahveden başka yer olmadığı için yatılı milletvekilleri öğretmen okulu binasındaki meclis yatakhanesinde erkenden toplanmışlardı. Kimi söküğünü dikip çorabını yamıyor, kimi çay içip laflıyordu. Birkaçı mektup yazmaktaydı. 20 lirası da milli savunmaya kesilen 100 lira aylıkla geçinebilmek için yemeklerini de aynı binadaki yemekhanede yiyorlardı. Tabldot ucuzdu. Topal yatakhane hademesi fazla gaz harcamasın diye sadece iki lambayı yakmıştı. Kapı gürültüyle açıldı, Kütahya milletvekili Besim Atalay içeri girdi. Loş yatakhanenin ortasına kadar yürüdü, dik sesiyle bağırdı. Beyler! Takunyalılar, terlikliler, takkeliler, başı açıklar, sakallılar, sakalsızlar, bütün milletvekilleri durdular. Dışişleri Bakanlığından geliyorum. Oturanlar önemli bir haber olduğunu anlayarak ayağa kalklar. Bekir Sami Bey İngilizlerle de esir değişimi için bir sözleşme imzalamış. Bir sevinç uğultusu yükseldi. Besim Atalay'ın çevresine üşüştüler. Manisa milletvekili Süreyya Yiğit neşeyle "Bravo Bekir Sami'ye" diye haykırdı. Öyleyse Malta'daki bütün Türkler serbest bırakılacak. Besim Bey soğuk bir sesle "Hayır" dedi. "Ya, biz elimizdeki bütün İngiliz esirlerini geri veriyoruz. İngilizler, onlar yalnız uygun gördükleri Türkleri serbest bırakacaklar." Süreyya Yiğit böyle şey olmaz diye isyan etti. Eşitliğe de aykırı bu haysiyetimize de. Bekir Sami iyice şaşırmış. Malta'daki kafa dengi arkadaşlarına bir an önce kavuşmak isteyen birkaç koyu iddiatçı bu tepkiyi iyi karşılamamıştı. İşlerinden biri "canım ne koparsak kârdır" diye söylendi. Tunalı Hilmi Bey yatakhaneye gelmeden önce içki yasağına rağmen harıl harıl çalışan Dayko'nun dükkanına uğrayıp iki kadeh parlatmıştı. Köpürdü. "Sen ne diyorsun efendi, istiklal mücadelesi bu, ticaret değil." Beyaz sakallı babacan bir milletvekili öne çıktı. "Çocuklar Allah aşkına sakin olun" diye yalvardı. Ortalık durulunca düşüncesini açıkladı. "Bana da öyle geliyor ki aşırı gidersek bu işi sonuna kadar vardıramayız. Bugün öğrendim ordunun elinde pek az ağrı kesici kalmış. Ancak büyük ameliyatlarda kullanılıyor. Öteki ameliyatları hissi iptal etmeden yapıyorlarmış." Koyu bir sessizlik oldu. Malta valisi Lord Plummer, 24 Mart'ta Edirne milletvekili Faik Kaltakkıran ve Şeref Aykut ile birlikte İttihat ve Terakki Partisi'nin Bolu Teşkilatı Başkanı'nı serbest bırakmış, öbür Malta sürgünleri sıranın kendilerine geleceği ümidi içinde üçünü de neşeyle uğurlamışlardı. Tel örgü ile çevrili Polvarista kışlasında 115 Türk sürgünü kalmıştı. 4 savaş yılı boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmiş ve yönlendirmiş olan Sadrazam Said Halim Paşa, nazırlar, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, valiler, mutasarrıflar, paşalar, subaylar, bürokratlar ile birkaç yazar 2 yıla yakın bir süredir Malta'da hapis hayatı yaşıyordu. Çoğu kaba kuvvetle evinden alınmış, yolculuk sırasında horlanmış, Malta'da aşağılanarak karşılanmış ama Gaziantep milletvekili Ali Cenani ile eski İzmir valisi Rahmi dışında hepsi onurunu korumuş, hiçbiri İngilizlere yaltaklanmamıştı. Bekir Sami Bey'in görüşme masasına bu gibi durumlarda geçerli olan genel kurala uyarak tüm Türklere karşılık tüm İngilizler diye oturacağını sanıyorlardı. Gerçi Bekir Sami Bey de masaya bu niyetle oturmuştu ama sonunda 29 İngiliz esirine karşılık 64 Türk sürgünün serbest bırakılmasına razı olmuştu. İngiliz hükümeti geri kalan 51 Türk'ü ise kurulacak özel bir müttefikler arası siyasi mahkemede yargılamayı düşünüyordu. Oysa Ermeni Patrikhanesi İngiliz ajanları damat Ferit Paşa hükümetleri ile Hürriyet ve İhtilaf Partisi yöneticilerinin 2 yılı aşkın ortak ve hummalı çabalarına rağmen Ermeni Kırım'ı iddiasını doğrulayacak bir tek ciddi kanıt bile bulunamamıştı.